Ayrım 10.
Boyba da Buna'ya küçümseyici bir gülümsemeyle baktı. Öneriniz için size teşekkür ederim ama tanıdığım bir Rum keşiş var. Arapçayı çok iyi okuyor ve böyle bir kitabı çevirip güzel bir el yazısıyla yazmak için gereken sabrı gösterebilecek biri. Benim yaşımda bir adam bu. Gençler böyle çalışmalar için fazla sabırsız oluyorlar. Ama siz ikiniz 100. At kitabına şöyle bir göz atmak ve bir iki satırını kopya etmek isterseniz onu size getirebilirim. Bu çalışma odasından çıkmaması koşuluyla. Size minnettar kalırız. Kalktı çıktı ve kapıyı arkasından kapadı. Bana söz verdiğin gibi sussaydın daha iyi ederdin dedim yeğenime. Sen ağzını açar açmaz kısa kesti konuşmayı. Şimdi de bize koşuluyla deme hakkını görüyor kendinde. Ama kitabı bize getirecek. Önemli olan da bu. Bu yolculuğu onun için yaptık biz. Neyi okuyacak zamanımız olacak? En azından bizim elimizde olana benzeyip benzemediğini doğrulayabiliriz. Ayrıca öncelikle neyi arayacağımı çok iyi biliyorum ben. Biz böyle tartışırken dışarıdan bağırmalar ve koşan insanların ayak sesleri duyuldu. Bu ne gidip neler döndüğünü anlamak üzere ayağa kalktı ama ben tersledim onu. Otur oturduğun yerde ve bir prensin konağında olduğunu unutma. Çığlıklar çalışma odasından uzaklaştı. Bir dakika sonra da yeniden yaklaştı. Aynı anda odanın duvarlarını titreten sert darbeler duyuluyordu. Ve endişe verici bir koku. Dayanamayıp kapıyı açtım ve ben de bağırdım. Duvarlar ve halılar ateş almıştı. Kapkara bir duman evi dolduruyordu. Ellerinde su kovalarıyla erkekler kadınlar bağıra çağıra bir o yana bir bu yana koşuyorlardı. Tam çıkmak üzereyken Buna'ya doğru döndüm ve hala yerinde oturduğunu gördüm. Oturmayı sürdürelim dedi alaylı bir edayla. Bir prensin konağındayız şu anda. Küstah, bir tokat aşk ettim suratına. Hem şu an söylediği şey için hem de şimdiye dek içime attığım başka birçok şey için. O sırada duman odaya dolmaya ve bizi öksürtmeye başlamıştı. Üç kez alev engellerinden geçerek çıkışa doğru koştuk. Canımızı kurtarıp ellerimizle yüzlerimize küçük yanıklarla kendimizi sokakta bulduğumuzda bir soluk almaya zaman kalmadan çok daha ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldık. Neredeyse yaşamımızı yitirmemize neden olacak bir yanlış anlama yüzünden. Yüzlerce mahalleli yangını seyretmek üzere oraya toplanmıştı. O sırada geldiğimizde bize kapıyı açan muhafız eliyle bizi gösterdi. Efendisine ya da başka bir muhafıza artık evde olmadığımızı ve kendimizi kurtarabildiğimizi anlatmak istiyordu bu hareketle. Ama çevredeki işsiz güçsüz takımı bu hareketi bambaşka bir anlama çekti. Felakete bizim neden olduğumuzu ve muhafızın suçluları gösterdiğini sanan bu insanlar bize taş atmaya başladılar. Atılanlardan korunmak için koşmak zorunda kaldık. Bu da yangını çıkaranların biz olduğumuzu ve suçu işledikten sonra kaçmaya çalıştığımızı kanıtlar gibi göründü. Ellerinde sopalar, bıçaklar, kunduracı falçatalarıyla peşimize atıldılar. Artık onları sakinleştirmek için durmamız söz konusu bile değildi. Ama koştukça daha çok korkmuş görünüyorduk. Arkamızdakiler de daha çok kuduruyor ve sayıları gitgide artıyordu. Şimdi artık tüm bir mahalle koşuyordu peşimizden. Çok uzağa gidemeyecektik. Bir iki adım sonra bizi yakalayacaklardı ve soluklarını ensemde hissediyordum sanki. Ansızın önünde iki yeniçeri belirdi. Sıradan bir zaman olsaydı uzun sarkık tüylü başlıklarını görür görmez solumdaki ya da sağımdaki ilk sokağa atardım kendimi onlarla karşılaşmamak için. Ama o an onları bize Tanrı göndermişti. Bir kunduracı dükkanın önünde duruyorlardı. Şaşkınlıkla gürültünün geldiği yere doğru dönmüş ve ellerini kılıçlarını siperine koymuşlardı. Aman aman diye bağırdım, canımızı kurtarın demekti bu ve bu annesinin kollarını atlayan çocuk gibi birinin kollarını atıldım. Bir bakışta yeğenimin de aynı hareketi yaptığından emin oldum. Askerler birbirlerine baktılar, sonra da güçlü bir hareketle bizi arkalarına çekerek bu kez onlar kalabalığa aman diye bağırdılar. Bizi izleyenler camdan bir duvara çarpmışçasına birdenbire durdular. Biri dışında, şeytan gibi bağırıp çağıran genç bir adamdı bu ve şimdi düşünüyorum da dengesiz biri olmalıydı. Ötekiler gibi duracağını hamlesini sürdürdü ve Bume'nin gömleğini tutmak üzere kollarını uzattı. Bir ıslık sesi duyuldu, yeniçerinin kılıcını çekip sonra da vurduğunu hissetmedim bile. Ayakları dibinde yatan zavallının sırtında kılıcını silip temizlediğini gördüm yalnızca. Kılıç adamın boynunun hemen altına rastlamış ve öylesine derin bir yara açılmıştı ki omzu budanan bir dal gibi uzaklaşmıştı bedeninden. Son bir soluk bile alamamıştı. Yalnızca şimdiden hareketsiz kalan bedenin boğuk düşme sesi duyulmuştu. Uzun süre gözlerim yaraya takılı kaldım. Kapkara bir kan yükseliyordu içinden. Bir yeraltı pınarından fışkırır gibi fokur fokur kaynıyordu ve kesilmesi epeyce bir zaman aldı. Gözlerimi ayırabildiğimde kalabalık çoktan buharlaşmıştı. Yalnızca titreşen üç kişi kalmıştı sokağın ortasında. Yeniçeriler onlara öbürleri gibi kaçmama ve olan bitene açıklama buyruğunu vermişlerdi. Önce arkalarındaki yangının alevlerini sonra da yeğenimle beni gösterdiler. Ben de hemen hiçbir suçumuz olmadığını, Eflak Voyvodası'nın evine iş için gelmiş dürüst kitap tacirleri olduğumuzu, ve bunun kanıtlarını gösterebileceğimizi söyledim. Suçluların bunlar olduğuna emin misiniz dedi yeniçerilerin daha yaşlı olanı. Üç mahalleli kendi kellelerini tehlikeye atmak korkusuyla ne diyeceklerini bilemediler. Sonunda içlerinden biri hepsi adına konuştu. Bize bu yabancıların sarayı ateşe verdiğini söylediler. Onları sorgulamak istediğimizde de yalnızca suçluların yapacağı gibi kaçtılar. Yanıt vermek istedim ama yeniçeriler bir hareketle beni susturdular ve Buğme'yle bana önlerinden yürüme emrini verdiler. Ara sıra omzumun üstünden bakıyordum. Kalabalık yeniden toplanmıştı ve bizi izliyordu. Ama bu kez saygılı bir uzaklıktan. Daha da geride alevlerin kızıllığı ve kurtarıcıların kavgaşısı seçiliyordu. Yeğenime gelince sakin bir biçimde yürüyor, ne bir kaygı ne de bir dayanışma bakışı yöneltiyordu bana. Haksız bir suçlamayla iki yeniçeri arasında Konstantinopolis sokaklarında bilinmeyen bir yazgıya doğru sürüklenen benim gibi sıradan bir ölümlünün düşeceği korkulardan çok başka şeylerle ilgili olduğuna eminim bu yüce ruhun. Eşlikçilerimiz bizi önemli biri olduğu anlaşılan Mürşid Ağa'nın konağına götürdüler. Adını hiç duymamıştım ama sözlerinden zamanında bir yeniçeri ağası olduğunu ve bu ünvanla Şam'da önemli görevlerde bulunduğunu çıkardım. Zaten bizimle de Arapça konuştu. Belli ki oldukça geç öğrenmişti Arapçayı ve çok belirgin bir Türk şivesiyle konuşuyordu. Onda ilk dikkatimi çeken şey dişleri oldu. Öylesine ince, öylesine yıpranmıştı ki bu dişler sanki simsiyah bir sıra iğne gibi duruyorlardı ağzında. Görüntü bana iğrenç geldi ama besbelli o bundan ne utanıyor ne de sıkılıyordu. Her gülümsemede dişlerini ortaya seriveriyordu ve hiç durmadan gülümsüyordu. Gerçek şu ki geri kalanıyla saygıdeğer birinin görüntüsüne sahipti. Benim gibi göbekliydi, kenarları gümüş şeritli ve lekesiz beyaz bir takkenin altından gri saçları görünüyordu. Sakalı bakımlı, tavırları sevimliydi. Yanına götürüldüğümüzde hoş geldiniz dedi. Yeniçeriler bizi bir kadıya ya da zindana götürmek yerine ona getirdiği için talihli olduğumuzu söyledi. Bu gençler çocuklarım gibidir. Bana güvenirler. Adaletli ve merhametli bir adam olduğumu bilirler. Yükseklerde, çok yükseklerde dostlarım vardır. Beni iyi anlıyor musunuz bilmiyorum. Ve hiçbir zaman ilişkilerimi bir suçsuzu mahkum ettirmek için kullanmadım. Buna karşılık zaman zaman beni acındıran bir suçluyu bağışlattığım oldu. Suçsuz olduğumuza yemin edebilirim size. Basit bir yanlış anlamı oldu. Size açıklayacağım. Duygularıma katılır gibi birkaç kez başını sallayarak dikkatli dinledi beni. Sonra da beni yatıştırdı. Saygıdeğer bir insana benziyorsunuz. Bilin ki sizin için bir dost ve koruyucu olacağım. Yalnızca halılar, örtüler ve yastıklarla döşeli geniş bir salondaydık. Çevremizde Mürşid Ağa ve bizim iki yeniçeri dışında yarım düzine daha silahlı adam vardı. Ve ansızın hepsi de ordudan ayrılmış eski askerler gibi göründü bana. Dışarıda bir karışıklık oldu. Muhafızlardan biri çıktı. Sonra da gelip birdenbire kaygılanan ev sahibimizin kulağına bir şeyler mırıldandı. Görünüşe bakılırsa yangın yayılıyor. Kurbanların sayısı belli değil. Yeniçerilerden birine döndü. Mahalleli dostlarımızı buraya getirdiğinizi gördü mü? Evet, bir iki kişi uzaktan bizi izledi. Mürşid Ağa gittikçe daha kaygılı görünüyordu. Bütün gece tetikte olmamız gerek. Hiçbiriniz uyumamalı. Ve dostlarımızın nerede olduğunu soran olursa yargılanmaları için hapishaneye götürdüğümüzü söylersiniz. Bize doğru göz kırptı, kara iğnelerini ortaya çıkardı ve güven verici bir tavırla şöyle dedi. Hiçbir şeyden korkmayın, bana güvenin. Bu baldırı çıplaklar bir daha ele geçiremeyecek sizi. Sonra da adamlarından birine atıştıracak fıstık getirmesi için işaret etti. İki yeniçeri bu anı uygun bularak çekildiler. Ama bu gecelik öykümü kesmek zorundayım. Gün çok yorucuydu ve kalem elime ağır geliyor. Yarın şafakta kaldığım yerden başlarım. 28 Cumartesi günü yazıldı. Daha sonra bize yemek ve yedirdiler. Ardından da evin içinde yeğenimle benim yalnız başımıza yatabileceğimiz bir odaya çıkardılar. Uykum gelmedi, bütün gece gözümü kırpmadım ve şafakta Mürşid Ağa beni sarsmak için üstüme eğildiğinde hala uyumamıştım. Hemen kalkmanız gerek. Oturdum. Ne oluyor? Dışarıda kalabalık toplandı. Anlaşıldığına göre mahallenin yarısı yanmış ve yüzlerce ölü varmış. Babamın mezarı üstüne yemin edip sizin burada olmadığını söyledim. Biraz daha ısrar ederlerse girip kendi bakmaları için bir ikisini içeri almak zorundayım. Sizi saklamam gerek, gelin. Yeğenimi ve beni bir koridordan geçirip bir gömme dolaba doğru götürdü. Bir anahtarla kapısını açtı. Bir iki basamak ineceksiniz. Dikkatli olun. İçeride ışık yoktur. Duvara yaslanarak yavaş yavaş inin. Aşağıda küçük bir oda vardır. Elimden geldiğince çabuk yanınıza geleceğim. Dolabın kapağını kapattığını ve kilidin için anahtarı ilk kez döndürdüğünü duyduk. Aşağıya indiğimizde el yordamıyla oturacak bir yer aradık ama zemin çamurluydu ve ne bir sandalye ne de bir sehpa vardı ortalıkta. Ev sahibimizin bizi uzun bir süre bu delikte bırakmaması için dua ederek bir duvara yaslanabildim yalnızca. Bu adam bizi koruması altına almasaydı bir zindanın dibinde olacaktık şimdi dedi ansızın saatlerdir ağzını açmayan Buğme. Karanlıkta gülümseyip gülümsemediğini göremiyordum. Alay etmenin tam da sırası dedim ona. Belki de Mürşid Ağa'nın bizi yem olarak kudurmuş kalabalığın önüne atmasını isterdin. Ya da ortalığı yatıştırmak için bizi hemen mahkum edecek bir kadının önüne çıkarmasını. Bu kadar nankör olma ve bu kadar kendini beğenmiş görünme. Unutma ki beni bu voyvodanın evine sen sürükledin. Bu yolculuğa da beni sen çıkardın. Aslında Cübeyl'i hiçbir zaman terk etmemeliydik biz. Onunla Arapça değil Ceneviz dilinde konuşmuştum. Doğunun terslikleriyle ne zaman karşılaşsam hep böyle gelir içimden. Önce saatler, sonra da günler geçtikçe ben de alay ettiğini düşündüğüm, nankörlükle suçladığım bu meninkinden pek de farklı olmayan sözler söylemeye başladım kendi kendime. En azından ara sıra. Çünkü geri kalan zamanda Mürşid Ağa'yı yoluma çıkartan talihime şükrediyordum. Ve sürekli olarak bu iki izlenim arasında gidip geliyordum. Zaman oluyor bu adamda akıllı uslu, saçları ağarmış önemli kişiyi görüyordum. Bizim yazgımızla yakından ilgilenen, iyiliğimizi isteyen, istemeden bir rahatsızlık verdiğinde özür dileyen kişiyi. Ve zaman oluyor o simsiyah yırtıcı balık ağzını görüyordum yalnızca. Zamanı uzun bulduğumda ve bizi tehdit eden tehlikeler uzaklaşmış göründüğünde, ne düzeni sağlamakla görevli bir memur, ne de dostumuz olan tanımadık birinin evinde böylesine kapalı kalmanın saçma olup olmadığını düşünüyordum. Bizim için neden yapıyor bunu? Neden mahalleliye giderek yetkililerle, ki ilk günden bizi onlara teslim etmesi gerekirdi, arasını bozuyor? Sonra zindanın kapısını açtırıyor, bizi çağırıyor yukarıya, eve çıkartıyor, genellikle gece vakti, kendisinin ve adamlarının yemeğini paylaşıyordu bizimle. Bizi baş köşeye oturtuyor, tavuğun ya da kuzunun en iyi parçalarını ikram ediyordu. Durumumuzun geldiği noktayı açıklamadan önce. Yazık ki diyordu, ölüm tehlikesi gittikçe yaklaşıyor. Mahalleli sürekli olarak kapımı gözlüyor. Hala benim evimde saklı olduğunuza inanmışlar bir kez. Bütün kentte yangının sorumluları aranıyor. Yetkililer suçlulara örnek bir ceza vermeye söz verdiler. Yakalanırsak gerçekten yargılanma umudumuz bile yoktu. Herkes çok öfkeliydi. Hemen o gün kazığa oturtulur ve meydanlarda sergilenirdik. Kurtarıcımızın evinde kaldığımız sürece bir tehlike yoktu. Ama orada da çok fazla kalamazdık. Bütün sırlar sonunda açığa çıkar. Zaten kadı zabıt katibini göndermişti bir inceleme için. Bir şeylerden kuşkulanıyor olmalıydı. Şimdi bu satırları titremeyen bir elle yazıyorum. Ama 9 gün 9 gece bir karabasan yaşadım. Ve o uğursuz yeğenimin varlığı hiçbir biçimde hafifletmedi umutsuzluğumu. Olay ancak dün çözüldü. Kadının her an kurallara uygun bir arama yapmaya gelebileceği korkusunu bana yaşattıktan ve bizi böyle evde tutmasının gittikçe tehlikeli hale geldiğini söyleyip durduktan sonra iyi haberi sonunda verdi ev sahibimiz. Kadı bugün beni çağırdı. Son duamı mırıldanarak gittim yanına. Sonra da sizin evimde olduğunuzu bildiğini, yeniçerilerin olan biteni itiraf ettiğini söyleyince ayaklarına kapandım ve yaşamımı bağışlaması için yalvarmaya başladım. O zaman ayağa kalkmamı, iki suçsuzun savunmasını üstlenerek sergilediğim soylu davranışı onayladığını söyledi. Çünkü o da sizin suçsuz olduğunuza inanıyor. Herkes çok öfkeli olmasaydı başınız dik dışarı çıkmanızı söyleyebilirdi. Ama tedbirli olmakta yarar var. Çıkmadan önce bir izin belgesi almanız gerekecek. Yalnızca zat-ı haliniz dedim böyle bir belge verebilir onlara. Düşünmem gerek dedi ve öğleden sonra gelip kendisini görmemi istedi. Ne dersin bütün bunlara? Çok sevindiğimi ve insanı rahatlatmak için bundan daha iyi haber olamayacağını söyledim. Kadıya böylesi bir iyiliğe uygun bir armağan vermemiz gerekli. Elbette, ne kadar vermeliyiz acaba? Titizlikle düşünmelisin bunu. Bu kadı önemli biridir, gururludur ve pazarlık etmekten hoşlanmaz. Yalnızca şöyle bir bakar ona sunduğumuza. Yeterli bulursa alır ve bize izin belgesini verdirtir. Yeterli bulmazsa benim suratımı atar onu. O zaman da sen yeğenim ve ben sonsuzluğa doğru yola çıkarız hep birlikte. Yavaşça boynunun üstünde dolaştırdı elini. Önce bir yanda sonra öbüründe. Düşünmeden ben de aynı hareketi yaptım elimde. Ne kadar para vermeliydim yaşamımı kurtarmak için? Nasıl yanıtlayacaktım bu soruyu? Ötesine geçeceğime, hem kendi yaşamımı hem de yeğenimin yaşamını yitirmeyi yeğleyeceğim bir miktar var mıydı? Üstümde yalnızca 4 kuruş ve 60 para var. Bunun yetersiz olduğunu biliyorum. 4,5 kuruşu yalnızca bizi korudukları ve 10 gün hizmet ettikleri için teşekkür etmek üzere benim adamlarıma dağıtmak gerekecek. Ben de bunu yapmaya niyetliydim. Sana gelince iyiliksever ev sahibim, eve döner dönmez armağanların en görkemlisini göndereceğim sana. Beni unut, hiçbir şey istemem. Burada evimdesin. Gece gündüz bir kez bile sana kesenin ağzını açtırmadım. Armağanlar almak için şu yaptığım gibi yaşamımı tehlikeye atmam ben. Seni ve yeğenini buraya kabul ettim. Çünkü ilk andan başlayarak suçsuzluğunuzdan kuşku duymadım. Başka hiçbir nedenle değil. Ve güvende olduğunuzdan emin olmadan rahat uyumayacağım. Kadıya gelince ona uygun armağanı bulmamız gerek ve en küçük bir değerlendirme yanlışı yaparsak vay halimize. Hangi yolla ödeyeceğiz ona parayı? Bir kardeşi var, saygın ve zengin bir tüccar. Onun adına bir senet yazarsın, sana belli bir miktar karşılığı mal teslim ettiğini ve borcunu bir hafta içinde ödeyeceğini söz verdiğini söylersin. Evinde bu para yoksa borç alırsın birinden. Bana borç vermeleri koşuluyla tabii. Dinle dostum, saçları beyazlanmış bir adamın öğüdünü dinle. Önce kafan omuzların üstündeyken bu kötü durumdan kurtulmaya çalış. Kimden borç alacağını sonra düşünürsün. Zaman kaybetmeyelim. Belgeyi yazmaya başlayacağım. Kağıt kalem getirin bana. Tam adımı, her zaman oturduğum yere, bu kentteki adresimi, dinimi, soyumu, sopumu, kesin mesleğimi sordu bana ve hepsini kararlı bir elle yazıya geçirdi. Yalnızca bir satırı boş bıraktı. Kaç yazayım? Duraksıyordum. Sence? Ben sana yardım edemem. Servetinin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Servetim ne kadar mı? Sayılacak her şeyi sayarsan belki 250 maydin. Aşağı yukarı 3000 kuruş. Ama sorulacak soru bu mu? Onun yerine bu tür hizmetler verdiğinde kadı ne alıyor? Bunu bilmek gerekmez mi? Ne zaman aklıma bir sayı gelse boğazım daralıyor. Ya kadı hayır derse? Bir kuruş daha ekleyemez miydim? Ya da 3? Ya da 12? Ne kadar? 50 kuruş. Adam pek tatmin olmuş görünmedi. 150 yazacağım. Yazmaya koyuldu. Ben de karşı çıkmadım. Sonra da tanık yerine iki adamına, bana ve yeğenime imzalattı. Şimdi her şeyin iyi gitmesi için Tanrı'ya dua edin. Yoksa hepimiz ölürüz. Dün sabah erkenden Mürşit Ağa'nın konağından ayrıldık. Sokaklarda henüz kimseler yoktu. Ve adamları kimsenin bizi gözlemediğinden emin olduktan sonra dışarı çıktık. Biraz üstünkörü yazılmış bir izin belgesi vardı elimizde. Ve buna göre herhangi bir sorun yaşamadan imparatorluğun her yanında yolculuk yapabilecektik. Belgenin altındaki imzadan yalnızca kadı sözcüğü okunabiliyordu. Duvarlara sürünerek Galata'daki evimize geldik. Dilenciler kadar değilse de birkaç menzil sonunda yorgun düşmüş ve yolculuğu boyunca birkaç kez ölüm tehlikesiyle karşılaşmış yolcular kadar pis ve perişan durumdaydık. İzin belgemiz olsa da bir müfreze tarafından kontrol edilmekten ve daha da çok felakete uğrayan mahallenin sakinleriyle burun buruna gelmekten korkuyorduk. Ancak eve geldikten sonra öğrendik gerçeği. Yangının hemen ertesi günü suçsuzluğumuz anlaşılmıştı. Soylu voyvoda acılar içinde ve evini, kitaplarını yitirdiği için bitkin durumda olmasına karşın mahallesinin insanlarını toplamış ve bizi haksız yere suçladıklarını söylemişti. Yangına bir hizmetçinin yün halılar üstüne düşürdüğü nargile közleri neden olmuştu. Adamların birkaçında az çok yüzeysel yanıklar vardı ama kimse ölmemişti. Yeniçerilerin bizim önümüzde öldürdüğü genç kaçık dışında. Ortadan kayboluşumuza endişelenen Marta, Habib ve Hatem hemen ertesi gün haber almaya gelmişler ve doğal olarak Mürşit Ağa'nın konağına yönlendirilmişlerdi. O da bizi kalabalıktan kurtarmak için bir gece evinde yatırdığını, sonra da hemen gittiğimizi söylemiş. Belki de demiş, yakalanmaktan korktukları için bir süreliğine kenti terk etmişlerdir. Bizimkiler kurtarıcımıza sıcak bir biçimde teşekkür etmişler. O da haber alır almaz ona da ulaştırmaları için söz verdirtmiş ve aramızda büyük bir dostluk olduğunu öğrenmiş. Onlar bu nazik konuşmaları yaparken Bume ve ben ayaklarının altındaki zindanda gardiyanımızın bizi kalabalığın pençesinden kurtarmaya çalıştığını sanarak çürüyormuşuz. Ona bunu ödetmezsem dedim, bana da embriyako demesinler. Parayı geri verecek ve o çürüyecek zindanda, kazığa çakılmazsa eğer. Benimkilerden hiçbiri söylediklerime karşı çıkmadı ama Hatem'le yalnız kaldığımda yalvar yakar oldu. Sevgili efendim, bu adamın peşine düşmekten vazgeçseniz iyi olur. Söz konusu bile değil. Sadrazama çıkmak gerekse çıkacağım. Bir kenar mahalle beyi kesenize el koyup özgür bırakmak için sizden 150 kuruşluk bir senet sızdırdıysa, herhangi bir sonuca ulaşmak için sadrazamın bekleme odalarında ne paralar harcamak gerekir sanıyorsunuz? Yanıt verdim. Ne ödemek gerekirse öderim ama bu adamı kazığa oturtulmuş görmek istiyorum. Hatem bana bir kez daha karşı çıkmaktan kaçındı. Önümdeki masayı temizledi, boş bir fincanı aldı, sonra da gözleri yerde çıktı. Öz saygımı incitmemesi gerektiğini biliyor. Ama o an ne yanıt verirsem vereyim, bana söylenen her sözün kafamda derin bir ızbıraklığını da biliyor. Nitekim bugün dünkü ruh hali içinde değilim. Bu kenti terk etmeden önce intikam almayı düşünmüyorum artık. Benimkileri alıp gitmek istiyorum. O lanetli kitabı da istemiyorum. Ne zaman ona yaklaşsam bir felaket oluverecek sanki. Önce yaşlı İdris, sonra Marmontel, şimdi de yangın. Bu kitabın bize getirdiği kurtuluş değil, yalnızca felaket. Ölüm, deniz kazası, yangın. İstemiyorum bütün bunları. Eve gidiyorum. Marta da gecikmeden bu kenti terk etmemiz için yalvarıyor. Saraya bir daha adımını atmak istemiyor. Orada yapacağı başvuruların hiçbir işe yaramayacağından emin. Şimdi de İzmir'e gitmek istiyor. Bir zamanlar kocasının oralara yerleştiğini söylememişler miydi? Ona özgürlüğünü geri verecek kağıdı ancak oradan alabileceğine inanıyor. Olsun, ben de İzmir'e götürürüm onu. Aradığını orada bulursa birlikte Cübeyle döneriz. Orada da onunla evlenir ve evime götürürüm. Şimdiden bunun sözünü vermek istemiyorum ona. Böylesi bir yarınla aramızda daha bir sürü tuzak var. Ama gelecek yılın, ki canavarın ve önceden haber verilmiş bin bir felaketin yılı olacağı söyleniyor, benim için düğün yılı olması düşüncesini içimde evirip çevirmekten hoşlanıyorum. Zamanın sonu değil, başka bir başlangıç olacak bu yıl. Defter 2. Sabetay'ın sesi. 29 Kasım 1665, Pazar, limanda. Defterimde epeyce boş sayfa kalmıştı ama bu satırlarla limanda az önce satın aldığım başka bir defterin açılışını yapıyorum şimdi. Birincisi artık bende değil, Ağustos'tan bu yana o deftere emanet ettiklerimi düşünüyorum da onu bir daha görmeyecek olsaydım, yazmaktan aldığım tadı yitirirdim sanıyorum. Biraz da yaşamaktan aldığım tadı. Ama onu kaybetmedim, bu sabah aceleyle çıkarken Barinelli'nin evinde bırakmak zorunda kaldım. Ve bu gece Tanrı izin verirse ona yeniden kavuşmak umudundayım. Hatem başka bir iki eşya ile birlikte onu almaya gitti. Beceriklidir, ona güvenirim. Ve şimdilik bir sürü onur kırıcı davranışla karşılaştığım bu uzun günün olaylarına dönüyorum. Kimilerini bekliyordum bunların, kimilerini beklemiyordum. Bu sabah tam bizimkilerle birlikte Pera'daki kiliseye gitmeye hazırlanıyordum ki, peşinde kalabalık eşliğiyle üst düzeyden bir Türk çıktı geldi. Ayağını yere basmadan adamlarından biriyle beni çağırdı. Mahalle sakinleri onu büyük saygıyla selamlıyor, bazıları şapkalarını çıkartıyor, sonra da ilk sokağa sapıp ortadan kayboluyorlardı. Kendimi tanıttığımda beni bineğinin üstünden Arapça selamladı, ben de yanıtladım selamını. Çoktandır tanışıyormuşuz gibi konuştu benimle, dostum ve kardeşim diye hitap etti. Ama çatık kaşlı gözleri bambaşka şeyler söylüyordu. Bir gün onu evinde ziyaret ederek onurlandırmamı istedi. Ben de nazik bir tavırla bunun beni onurlandıracağını söyledim. Kendi kendime bu adamın kim olabileceğini ve benden ne isteyebileceğini sorarken. Bunun üzerine adamlarından birini göstererek onu gelecek perşembe evine dek eşlik etmek üzere bana göndereceğini söyledi. Son günlerde başıma gelenler yüzünden kuşkuluydum ve böyle tanımadığım birinin evine gitmeye hiç niyetim yoktu. Ne yazık ki acele bir iş için perşembeden önce kenti terk etmek zorunda olduğumu ve cömert davetini bu kutlu başkente gelecek gelişim için sevinçle kabul ettiğimi söyledim. İçimden de mırıldanıyordum, pek yakında olmayacak bu diye.